Birinci ve ikinci filmlerimizde incelediğimiz gibi Allah'ın sözü olan Kur'an pek çok bilimsel gelişmeyi asırlar öncesinde haber vermiştir. Ancak Kur'an mucizeleri yalnızca bilimsel gelişmelerle ilgili değildir. Kur'an ayetleri tarihsel konularla da ilgili pek çok mucize içermektedir. Tarihte yaşamış olup yok olan pek çok kavim, şehir, kral ve savaş kutsal kitabımızda haber verilmiştir. Üstelik araştırmalar ve arkeolojik bulgularda 1400 yıl öncesinde verilmiş olan bu bilgilerin bir kanıtıdır. Hiç şüphe yoktur ki Kur'an Allah'ın vahyi ve onun bir mucizesidir. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Bu ayetler milattan sonra 620 tarihinde indirilmiştir. Yani Hristiyan olan Bizanslıların, putperest bir toplum olan Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra. Bu ayetlerde Bizans'ın çok yakında galip geleceği haber veriliyordu. Oysa o sırada Bizans öylesine büyük kayıplara uğramıştı ki ayakta kalması bile imkansız görülüyordu. Önceden Bizans toprağı olan Mezopotamya, Kilikya, Suriye, Filistin, Mısır ve Ermenistan putperest Perslerin işgali altına girmişti. İmparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. Pek çok vali Kral Heraklius'a isyan ediyordu. İşte tam bu dönemde Rum suresinin ilk ayetleri vahyedildi. Bizans'ın 9 yıl geçmeden yeniden galip geleceği haber verildi. Bu galibiyet öylesine imkansız görünüyordu ki Arap müşrikleri Kur'an'da haber verilen bu zaferin asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyordu. Fakat Kur'an'daki tüm haberler gibi bu da hiç kuşkusuz gerçekti. Milattan sonra 627 yılının Aralık ayında Bizans ve Pers imparatorlukları arasında Ninova harabeleri yakınında büyük bir savaş daha oldu. Ve bu kez Bizans ordusu Persleri yenilgiye uğrattı. Birkaç ay sonra da Persler işgal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği Rum'un zaferi mucizevi bir şekilde gerçekleşmişti. Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası Edna el Ard olan bu ifade bazı meallerde yakın bir yer olarak da tercüme edilir. Ancak bu tercüme orijinal ifadenin tam karşılığı değil mecazi bir yorumudur. Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan deni kelimesinden türemiştir ve en alçak anlamına gelir. Ard ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla Edna el Ard ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına gelmektedir. Bazı tefsirciler söz konusu bölgenin Araplara yakınlığını göz önünde bulundurarak kelimenin en yakın anlamını tercih etmektedirler. Ancak kelimenin asıl anlamı Kur'an'ın indirildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan çok önemli bir jeolojik gerçeğe işaret etmektedir. Çünkü dünyanın en alçak yerini araştırdığımızda bu noktanın tam Bizansların yenilgiye uğradığı yer olan Lut Gölü Havzası olduğunu buluruz. Bizans İmparatorluğu ile Persler arasındaki savaşın gerçekleştiği söz konusu yer, Suriye, Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut Gölü Havzası'dır. Ve belirttiğimiz gibi deniz seviyesinden 395 metre aşağıda olan Lut Gölü çevresi yeryüzünün en alçak bölgesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Lut Gölü'nün rakımının yalnızca modern çağdaki ölçümlerle tespit edilmiş olmasıdır. Daha önce hiç kimsenin Lut Gölü'nün dünyanın en alçak bölgesi olduğunu bilmesi mümkün değildir. Ama bu bölge Kur'an'da yeryüzünün en alçak yeri olarak tanımlanmıştır. Bu bilgi Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun bir başka delilini oluşturmaktadır. Firavun olarak bilinen Mısır kralı ve yakın çevresi kendi çok tanrılı sistemlerine, putperest inanışlarına son derece bağlıydılar. Hatta Firavun da onların sapkın inanışlarına göre bir ilahtı. Allah bu dönemde Hazreti Musa'yı elçisi olarak Mısır kavmine gönderdi. Ancak Firavun, Hazreti Musa'nın Allah'a iman etmesi için yaptığı davetlere karşı iftira ve tehditle karşılık verdi. Firavun'un bu isyankar ve kibirli tavrı sürdü. Ta ki Allah'ın azabıyla karşılaşıncaya dek. Ölüm tehlikesiyle burun buruna gelen Firavun, suların altında kalacağını anladı. Tam bu anda hemen imana yönelen Firavun'un durumu ayetlerde şu şekilde haber verilir. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun, İsrailoğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım dedi. Ancak Allah, Firavun'un böyle bir anda iman etmesini kabul etmemiştir. Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugünse senden sonrakilere bir ayet olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız, herkese cesedini göstereceğiz. Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler. Bu ayetlerde Firavun'a ait cesedin gelecek nesillere ibret olacağı bildirilmiştir. Bu da cesedin bozulmadan saklanacağının bir işaretidir. Nitekim bugün Firavun'un cesedi tarihsel bir belge olarak Kahire'deki Mısır Müzesi'nin Kraliyet Mumyaları Odası'nda sergilenmektedir. Aynen 1400 yıl önce ayetlerde haber verildiği gibi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Medine'deyken bir rüya görür. Müminler güven içinde Mescid-i Haram'a girmişlerdir ve Kabe'yi tavaf ediyorlardır. Bunun üzerine Allah peygamberimize katından bir yardım ve destek olarak Fetih Suresi'nin 27. ayetini vahyetmiştir. rüyasının doğru olduğunu, eğer Allah dilerse müminlerin Mekke'ye girebileceklerini bildirmiştir. Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse, mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminiz de kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğinizi bildi, böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Oysa Peygamber Efendimiz müminlere bu müjdeleri verdiğinde mevcut durum buna elverişli değildi. Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler o zamandan beri Mekke'ye gidemiyorlardı. Üstelik müşrikler müminleri Mekke'ye sokmamakta son derecede kararlı görünüyordu. Ancak bir süre sonra bu durum tamamen değişti. Önce Hudeybiye barışı gerçekleşti, ardından da Mekke fethedildi. Müslümanlar tıpkı ayette belirtildiği gibi güven içinde Mescid-i Haram'a girdiler. Böylece Allah, Peygamber Efendimiz'e ilham ettiği müjdenin gerçek olduğunu göstermiştir. Mekke'nin fethinin müjdelendiği diğer ayetlerde de şöyle bildirilir. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik. Muhakkak siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız. Ve muhakkak büyük bir kibirleniş yükselişle kibirlenecek, yükseleceksiniz. Nitekim o ikiden ilk vaid geldiği zaman oldukça zorlu olan kullarımızı üzerinize gönderdik de sizi evlerin aralarına kadar girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü. Sonra onlara karşı size tekrar güç ve kuvvet verdik. Size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık. İsrailoğulları İsra suresindeki bu ayetlerde bildirildiği gibi yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkarmışlardır. Bunlardan ilki, Hazreti Yahya'yı öldürdükleri ve Hazreti İsa'yı öldürmek için tuzak kurdukları dönemdir. Ve bu dönemin hemen ardından, milattan sonra 70 yılında Romalılar tarafından Kudüs'ten çıkarılmış ve tüm dünyaya yayılmışlardır. Hazreti Muhammed'e bu ayet vahyedildiği zaman da Yahudiler çeşitli ülkelerde dağınık şekilde yaşıyordu ve bir devletleri de yoktu. Oysa Allah, ayetlerde İsrailoğullarına tekrar güç vereceğini haber veriyordu. Ancak o dönemde bu haberin gerçekleşmesi son derece uzak ve zor bir ihtimal olarak görünüyordu. Allah'ın ayetlerde haber verdiği bu olay asırlar sonra tam olarak gerçekleşti. Yahudiler Filistin'e geri döndü ve 1948 yılında İsrail Devleti'ni kurdu. İsrail, günümüzde siyasi ve askeri güce sahiptir ve bir yandan da ırkçı, siyonist ideoloji nedeniyle Orta Doğu'da terör estirmektedir. İşte bu da İsrailoğullarının çıkardığı ikinci bozgunculuğa işaret etmektedir. Ancak şunu da hemen belirtmek gerekir ki bu bozguncu tavır tüm Yahudileri kapsamamaktadır. Yahudi halkı arasında da söz konusu bozguncu tavrın son bulması gerektiğini savunan çok sayıda vicdan ve sağduyu sahibi insan bulunmaktadır. Elbette tüm bu bilgilerin asırlar önce haber verilmesi Kur'an'ın mucizelerinden biridir. İnsanların uzayı araştırmaları ve keşfetmeleri 4 Ekim 1957'de Sovyet uydusu Sputnik'in uzaya fırlatılmasıyla hız kazandı. Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, dünya yörüngesinden çıkan ilk insan olarak tarihe geçti. 20 Temmuz 1969'da Amerikalıların gerçekleştirdiği Apollo 11 seferiyle de Ay'a ayak basıldı. Kur'an'da insanların bu alanda gösterecekleri gelişmelere, hatta uzaya çıkabileceğine işaret edilmektedir. Üstelik ileri teknolojiyle donatılmış uzay araçlarının olmadığı bir devirde, bundan tam 1400 sene öncesinde. Ey cin ve ins toplulukları! Eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz hemen aşın. Ancak üstün bir güç olmaksızın aşamazsınız. Dikkat edilecek olursa bu ayette insanların göklerin ve yerin derinliklerini ancak üstün bir güçle geçebilecekleri vurgulanmaktadır. Ve bu üstün güçle 20. yüzyılda kullanılan üstün teknolojiye işaret ediliyor olması muhtemeldir. Nitekim 20. yüzyıldaki üstün teknoloji sayesinde Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu haber gerçekleşmiştir. Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki, ben gözünü açıp kapamadan onu sana getirebilirim. Derken Süleyman onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki, bu Rabbimin fazlındandır. Ona şükredecek miyim yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için bu olağanüstü olay gerçekleşti. Bu ayetlerde kendi yanında kitaptan ilmi olan biri olarak söz edilen kişi, Sebe Melikesi'nin tahtını gözünü açıp kapayana kadar, yani çok kısa bir sürede Hazreti Süleyman'a getirebileceğini söylemektedir. Burada son derece şaşırtıcı bir bilgiye işaret edilmektedir. Görüntü naklini sağlayan yüksek teknoloji. Konuyla ilgili bir başka ayet ise şöyledir. Cinlerden ifrit, sen daha makamından kalkmadan ben onu sana getirebilirim. Ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim, dedi. Günümüzde her türlü bilgi internet teknolojisiyle birkaç dakika, hatta birkaç saniye içinde çok uzun mesafelere ulaşmaktadır. Ayrıca maddenin ışınlanmasıyla ilgili çalışmalar da hızla devam etmektedir. Nitekim 17 Temmuz 2002'de CNN haber kanalında da yer alan bir haberde Canberra'daki Ulusal Avustralya Üniversitesi fizikçilerinden oluşan bir ekip bir lazer ışınını parçalayıp birkaç metre öteye ışınladıklarını bildirdiler. Ekip başkanı Pink Kailemin ise atom halindeki katı maddelerin yakın gelecekte ışınlanmasının mümkün olabileceğini söylediği bildirilmiştir. Tıpkı ayetlerde bildirildiği gibi. Kur'an'da Firavun'la birlikte adı geçen kişilerden biri Haman'dır. Haman, Kur'an'ın 6. ayetinde Firavun'un yakın adamlarından biri olarak bildirilir. Buna karşılık Muharref Tevrat'ta Hazreti Musa'nın hayatını anlatan bölümde Haman'ın adı hiç geçmez. Kur'an'da yer alan bu bilgi asırlar sonra arkeolojik bulgularla desteklenmiştir. 18. yüzyıla dek eski Mısır dilinde yazılmış kitabelerin ve yazıların okunması mümkün değildi. Çünkü eski Mısır dili hieroglifti ve yüzlerce yıl önce bu dil unutulmuştu. Eski Mısır hieroglifi 1799 yılında Rosetta Stone adlı M.Ö. 196 tarihine ait bir kitabenin bulunmasıyla çözüldü. Hieroglifin çözümüyle çok önemli bir bilgiye daha erişilmiş oldu. Haman ismi gerçekten de Mısır yazıtlarında geçiyordu. Üstelik aynı yazıtta Haman'ın Firavun'a olan yakınlığı da vurgulanmaktaydı. Tüm yazıtlara dayanılarak hazırlanan yeni krallıktaki kişiler sözlüğünde ise Haman'dan taş ocaklarında çalışanların başı olarak bahsediliyordu. Kur'an'da Firavun'un kule yapma işini Haman'dan istemesini haber veren ayet bu arkeolojik bulguyla tam bir uyum içindedir. Firavun dedi ki, ey önde gelenler! Sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Eski Mısır yazıtlarında Haman'ın adının bulunması, Kur'an'ın Allah katından indirilmiş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kur'an, Peygamber Efendimizin yaşadığı devirde ulaşılması ve çözülmesi mümkün olmayan tarihi bir bilgiyi mucizevi bir şekilde bizlere aktarmıştır. Firavun ve yakın çevresi, sapkın çok tanrılı sistemlerine, putperest inanışlarına öylesine bağlılardı ki, Hazreti Musa'nın mucizelerle gelmesi bile onları bu batıl inançlarından döndürmemişti. Üstelik bunu açıkça ifade ediyorlardı. Bu tutumlarının karşılığında Allah, onlara dünyada da bir azap tattırmak için felaketler gönderdi. Bu felaketler Kur'an'da şöyle bildirilir. Bunun üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar ve suçlu günahkar bir kavim oldular. 19. yüzyılın başında Orta Krallık devrinden kalan İpuver papirüslerinin bulunmasıyla Kur'an'da anlatılan bu gerçekler bir kez daha doğrulandı. Mısır halkının başına gelen felaketlerle ilgili olarak papirüste yer alan bilgiler tıpkı Kur'an'da anlatıldığı gibiydi. Felaketler tüm memleketi sarmıştı. Her yerde kan vardı. Nehir kan oldu. Böyle dün gördüğüm her şey helak oldu. Biçilmiş gibi her toprak çırılçıplak. Mısır'ın aşağısı mahvoldu. Tüm saray ıssız kaldı. Sahip olunan her şey, buğday ve arpa, kazlar ve balıklar. Gerçekten ekin her yerde mahvoldu. Şehirler yıkıldı. Yukarı Mısır kurudu. Yerleşim alanları bir dakika içinde alt üst oldu. 1990'lı yılların başlarında son derece önemli bir arkeolojik bulgu elde edildi. Bu arkeolojik bulgular eski bir Arap şehrine aitti. Bu bulguyu daha da önemli hale getiren bir özellik daha vardı. Bu şehir ve kavim Kur'an'da anlatılan Ad kavminin yaşadığı yerdi. Kur'an'da sözü edilen bu şehri bulan kişi amatör bir arkeolog olan Nicholas Crabb'ti. Bir Arap tarihi uzmanı, belgesel yapımcısı ve aynı zamanda amatör bir arkeolog olan Nicholas Crabb, Arap tarihi üzerine yaptığı araştırmalar sırasında bir kitaba rastladı. Kitapta çok eski bir şehir olan Ubar'dan ve bu şehre ait olan bir patikadan söz ediliyordu. İngiliz araştırmacı önce bu patikanın izlerini bulmaya koyuldu, NASA'ya başvurarak bu bölgenin resimlerinin uydu aracılığıyla çekilmesini istedi. Daha sonra da Kaliforniya'da Huntington Kütüphanesi'nde bulunan eski yazıtları ve haritaları incelemeye başladı. Kısa bir araştırmadan sonra Mısır Yunan coğrafyacısı Batlamyus tarafından milattan sonra 200 yılında çizilmiş bir harita buldu. Haritada bölgede bulunan eski bir şehrin yeri ve bu şehre doğru giden yolların çizimi gösterilmişti. Üstelik bu yollar NASA'nın çektiği resimlerde görülebilen yol izleriyle kesişiyordu da. Bu yolların bitiş noktası ise eskiden bir şehir olduğu anlaşılan geniş bir alandı. Böylece efsanevi şehrin yeri bulunmuş oldu. Başlatılan kazılar sonucunda da şehrin harabeleri ortaya çıktı. Bu eski şehrin Kur'an'da bahsedilen Ad kavminin kenti olduğunu kanıtlayan asıl delil ise bu yıkıntılardı. Çünkü kazılarda ortaya çıkarılan yapılar arasında uzun sütunlar yer alıyordu. Tıpkı Kur'an'daki ayetlerde anlatıldığı gibi. Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e, ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Lut peygamber ve İbrahim peygamber aynı dönemde yaşadılar. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'e komşu kavimlerden birine elçi olarak gönderildi. Bu kavim, Kur'an'da belirtildiğine göre o güne kadar dünya üzerinde görülmemiş bir sapıklığı, eşcinselliği uyguluyordu. Hazreti Lut, onlara bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylediğinde ise ona uymadılar. Hazreti Lut'un peygamberliğini inkar ettiler ve sapıklıklarına devam ettiler. Bunun sonucunda ise bu kavim korkunç bir felaketle helak edildi. Hani Lut da kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Ve onların üzerine bir azap sağanağı yağdırdık. Suçlu günahkarların uğradıkları sona bir bak işte. Kur'an'da geçen ve helaka uğrayan Lut kavminin yaşadığı şehir, yakın geçmişte arkeolojik kazılarla ortaya çıkmıştır. Burası Muharref Tevrat'ta geçen ismiyle Sodom'dur. Arkeolojik çalışmalara göre şehir, bugünkü İsrail-Ürdün sınırı boyunca uzanan Tuz Gölü'nün yakınlarında bulunmaktadır. Ve bu alan bol miktarda kükürtle kaplıdır. İşte bu çok önemli bir delildir. Çünkü kükürt, volkanik patlamalarla ortaya çıkan bir elementtir ve Kur'an'da bildirilen helak şekli de deprem ve volkanik patlamalara işaret etmektedir. Alman arkeolog Werner Keller bu bölgede yaşanan olayı şöyle ifade eder. "Bu Bu bölgede bir gün kendini göstermiş olan çok büyük bir çökmede patlamalar, yıldırımlar, yangınlar ve doğal gazlarla birlikte korkunç bir deprem olmuş ve Siddim Vadisi ile birlikte Lut kavminin şehirleri yerin derinliklerine gömülmüşlerdir. Şeria'nın yukarı vadisinde bugün de sönmüş kraterlere rastlanmakta olup buralarda kireç katmanları üzerinde geniş lav kütleleri ve bazalt katmanları yer almıştır. İşte bu lav ve bazalt katmanları zamanında burada volkanik bir patlamanın ve depremin olduğunu gösteren en büyük kanıtlardır. Zaten Lut Gölü ya da öteki adıyla Ölü Deniz aktif bir sismik bölgenin yani bir deprem kuşağının tam üstünde yer alır. Sebe halkı, Güney Arabistan'da yaşamış olan dört büyük uygarlıktan biriydi. Sebeliler, o döneme göre oldukça ileri bir teknolojiyi kullanarak Mağrib Barajı'nı kurmuşlardı. Ve böylece büyük bir sulama kapasitesine sahip oldular. Bu da onlara bol ürün ve zenginlik kazandırdı. Ancak Sebe halkı, tüm bunlar nedeniyle Allah'a şükredecekleri yerde ona yüz çevirdiler. Üstelik kendilerine yapılan uyarı ve hatırlatmaları da dinlemediler. Bu kötü ahlakları nedeniyle Allah katından bir azabı hak ettiler. Milattan sonra 542 yılında barajları yıkıldı ve Arim Seli bütün topraklarını yerle bir etti. Sebe halkının yüzlerce seneden beri işletmekte olduğu bağları, bahçeleri ve tarım alanları tamamen yok oldu. Kur'an'da Sebe devletine gönderilen sel felaketi şöyle tarif edilir. Andolsun Sebe halkının oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. Evleri sağdan ve soldan iki bahçeliydi. Onlara demiştik ki, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabbiniz var. Ancak onlar yüz çevirdiler. Böylece biz de onlara Arim Seli'ni gönderdik. Ve onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şey de sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük. Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla onları cezalandırdık. Biz nimete nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız? Kur'an'da bildirilen bu gerçek, arkeolojik bulgulara da tamamen uymaktadır. Kutsal Kitap Doğruyu Söyledi kitabının yazarı Hristiyan arkeolog Werner Keller de Arim Seli'nin Kur'an'da bildirildiği gibi gerçekleştiğini kabul ederek şöyle yazar. Böyle bir barajın olması ve yıkılarak şehri tamamen harap etmesi, Kur'an'daki bahçe sahipleriyle ilgili verilen örneğin gerçekten de meydana geldiğini kanıtlıyor. Kur'an-ı Kerim, her şeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan Yüce Allah'ın sözüdür. Bunun sonsuz kanıtlarından biri, bilimsel konularda, geçmişten ve gelecekten verilen haberlerde hiçbir insan tarafından bilinemeyecek gerçeklerin ayetlerde haber verilmesidir. Üstelik tam 14 asır önce. Kur'an'ın içinde yer alan her bilgi, bu ilahi kitabın bilinmeyen yeni mucizelerini ortaya çıkarmaktadır. Allah bir ayetinde Kur'an'la ilgili olarak, "Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı." buyurmaktadır. İnsana düşense Allah'ın indirdiği bu ilahi kitaba sımsıkı sarılmak ve onu kendine yol gösterici olarak kabul etmektir. Allah Kur'an'da bizlere şöyle bildirir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa bunu kendisi yalan olarak uydurdu mu diyorlar. De ki, bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın. Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Şu halde ona uyun ve korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.